Ayrım 5.
Sayfa 49. Gandalf merakla ve ilgiyle baktı ona. Evet, bu pek doğru görünmüyor, dedi düşünceli düşünceli. Evet, her şey bir yana, sanırım senin yaptığın plan gene de en iyisi. Eh, zaten her halükarda ben kararımı verdim. Dağları tekrar görmek istiyorum Gandalf. Dağları, sonra da huzura ereceğim bir yer bulmak. Huzur dolu, sessiz bir yer. Akrabalarım beni gözetlemedikleri, ortalığı birbirine katan ziyaretçilerin kapı ziline asılmadığı bir yer. Kitabımı bitirebileceğim bir yer bulabilirim. Kitabım için güzel bir son tasarladım ve ömrünün sonuna kadar mutluluk içinde yaşadı. Gandalf güldü. Umarım öyle olur. Fakat her nasıl biterse bitsin, kimse o kitabı okumayacak. Yok efendim, okuyabilirler. Önümüzdeki yıllarda. Frodo birazını okudu bile, yazdığım yere kadar. Frodo'ya göz kulak olacaksın, değil mi? Evet, olacağım. Mümkün olduğunca. Tüm gözlerim ve kulaklarımla. Eğer istesem benimle gelirdi elbette ki. Hatta bir kere bunu teklif etti bile. Tam davetten önce. Ama bunu tam anlamıyla istemiyor henüz. Ölmeden önce bir kere daha o vahşi toprakları ve dağları görmek istiyorum. Ama o hala koruları, çayırları ve minik dereleriyle şaire aşık. Burada rahat edecektir. Her şeyi ona bırakıyorum elbette. Bir iki ufak tefek şey hariç. Umarım mutlu olmayı başarır. Tek başına olmaya alıştıktan sonra. Artık kendi kendisinin efendisi olma zamanı da gelmişti. Her şey mi? Dedi Gandalf. Yüzüğü de mi? Bunu kabul etmiştin, hatırladın mı? Şey tabii, galiba öyle, diye ekledi Bilbo. Nerede? Çok merak ediyorsan bir zarfın içinde, dedi Bilbo sabırsızca. Orada, şömine rafının üzerinde. Şey, yok değil, burada, cebimde. Tereddüt etti. Bak şimdi, tuhaf değil mi? Dedi yavaşça kendisine. Ama neden olmasın? Neden orada kalmasın? Gandalf tekrar baktı Bilbo'ya. Son derece sert bir biçimde gözlerinde bir ışıltı vardı. Ben olsaydım Bilbo, dedi sakin sakin. Onu geride bırakırdım. Sen de bunu istemiyor musun? Şey, evet ve hayır. Şimdi iş buraya varınca ondan ayrılmaktan hiç hoşlanmıyorum diyebilirim. Zaten neden ayrılmam gerektiğini de anlayamıyorum. Neden böyle yapmamı istiyorsun, diye sordu. Sesine garip bir değişiklik gelmişti. Kuşku ve tedirginlikle keskinleşmiş bir sesti bu. Yüzüğüm konusunda beni sıkıştırıp duruyorsun. Halbuki yolculuğumda edindiğim diğer şeyler konusunda beni hiç rahatsız etmedin. Hayır, ama seni bu konuda sıkıştırmam gerekiyordu, dedi Gandalf. Gerçeği öğrenmek istiyorum. Bu önemliydi. Sihirli yüzükler, kısaca sihirlidir. Nadir ve ilgi uyandırıcıdır. Yüzüğünle mesleki açıdan ilgileniyordum diyebiliriz. Hala da ilgileniyorum. Eğer yine ortalıkta dolaşmaya başlayacaksan, onun nerede olduğunu bilmek isterim. Aynı zamanda senin o yüzüğe yeterinden fazla uzun zamandır sahip olduğunu düşünüyorum. Eğer bütün yanılmıyorsam artık ona ihtiyacın olmayacak Bilbo. Bilbo kıpkırmızı kesildi. Gözlerinde kızgın ışıklar belirdi. Şefkat yüklü yüzü sertleşti. Nedenmiş diye haykırdı. Sonra sana ne bundan, kendime ait şeylerle ne yapmışım, ne yapmamışım, seni ne ilgilendiriyor? O bana ait. Onu ben buldum. Bana geldi o. Evet, evet dedi Gandalf. Ama sinirlenecek bir şey yok bunda. Eğer sinirliysem bu senin suçun dedi Bilbo. Bak sana söylüyorum, o benim, bana ait. Benim kıymetlim o. Evet, benim kıymetlim. Büyücünün yüzü ciddiyetini ve dikkatini korudu. Sadece derin gözlerdeki bir titreşim onun şaşırmış, hatta telaşlanmış olduğunu gösteriyordu. Daha önce de yüzüğe bu isim verilmişti dedi. Fakat senin tarafından değil. Ama şimdi ben söylüyorum bunu. Ve niye söylemeyecekmişim? Gollum da bunu bir kerecik böyle demiş diye. Artık yüzük onun değil, benim. Ve de ben, bu yüzük bende kalacak diyorum. Gandalf ayağa kalktı. Sert bir edayla konuştu. Eğer bunu yaparsan aptallık edersin Bilbo dedi. Söylediğin her sözle bunu açık açık ortaya koyuyorsun zaten. Seni haddinden fazla etkisi altına aldı. Bırak onu. O zaman kendinden de serbest kalırsın, özgür olursun. İstediğimi yapar, dilediğim yere giderim dedi Bilbo dik kafalıkla. Bak şimdi, bak şimdi. Benim aziz hobbitim dedi Gandalf. Bütün o uzun ömrüm boyunca arkadaş olduk sende ve senin bana bir borcun var. Hadi, söz verdiğin gibi yap. Vazgeç ondan. Âlâ, eğer yüzüğü kendin için istiyorsan çekinme söyle diye bağırdı Bilbo. Ama onu elde edemeyeceksin. Kıymetlimi kimselere vermem, söyleyeyim sana. Eli küçük kılıcının kabzasına doğru seyirtti. Gandalf'ın gözlerinde şimşekler çaktı. Çok yakında sinirlenme sırası bana gelecek dedi. Bir daha bunu söylersen sinirleneceğim. İşte o zaman gri Gandalf'ı cübbesiz görürsün. Hobbit'e doğru bir adım attı. Adeta büyüyor, tehlike arz ediyordu. Gölgesi küçük odayı doldurmuştu. Bilbo nefes nefese eliyle cebini sıkıca tutarak geri geri duvar dibine kadar çekildi. Bir an yüz yüze durdular. Odanın havası bile ürperir gibiydi. Gandalf gözlerini Hobbit'in üzerinden ayırmıyordu. Yavaş yavaş Bilbo'nun elleri gevşedi ve titremeye başladı. ''Sana neler oldu anlayamıyorum Gandalf,'' dedi Bilbo. ''Hiç böyle olmamıştım. Nereden çıkıyor bütün bunlar? Yüzük benim, öyle değil mi? Onu buldum ve eğer onu alıkoymasaydım Gollum beni öldürecekti. O ne derse desin ben hırsız değilim.'' ''Sana hiçbir zaman hırsızsın demedim ki,'' diye cevap verdi Gandalf. ''Ayrıca ben de hırsız değilim. Seni soymaya değil, sana yardım etmeye çalışıyorum. Bana güvenmeni isterdim, eskiden olduğu gibi.'' Arkasını döndü, gölge geçti. Tekrar küçülüp yaşlı, kır bir adam oldu. İki büklüm ve kaygılı bir adam. Bilbo elleriyle gözlerini kapattı. ''Özür dilerim,'' dedi. ''Fakat kendimi çok garip hissettim. Aslında artık onun derdiyle uğraşmamak benim için de bir rahatlama olacak. Son zamanlarda hiç aklımdan çıkmaz olmuştu. Bazen onun beni izleyen bir göz olduğunu hissediyordum ve durmadan onu takıp ortadan yok olmak istiyordum. Düşünsene, veya emniyette mi değil mi diye bakmak için cebimden çıkartıp duruyordum. Kilitli tutmayı denedim ama cebimde olmadığımı rahat edemedim bir türlü. Nedenini bilmiyorum ve bir türlü karar veremiyorum. O halde benim kararıma güven,'' dedi Gandalf. ''Ben kararımı verdim. Git ve onu arkanda bırak. Ona sahip olmaktan vazgeç. Frodo'ya ver onu. Ben Frodo'ya göz kulak olurum.'' Bilbo bir süre için gergin ve kararsız durdu. Sonra derin bir iç çekti. ''Tamam,'' dedi biraz zoraki. ''Öyle yapacağım.'' Omuzlarını silkerek daha çok mahcubiyetle gülümsedi. Ne de olsa bütün bu davetin altındaki neden oydu aslında. Bir sürü doğum günü hediyesi vererek bir yerde onu da aynı anda vermeyi daha kolay kılmak. Sonuçta bu işi kolaylaştırmadı fakat bütün yaptığım hazırlıkları yabana götürmek yazık olur. Böyle bir şey şakayı da bozar. ''Aslında bu olayda benim görebildiğim yegane manayı ortadan kaldırır,'' dedi Gandalf. ''Pekala,'' dedi Bilbo. ''Bu da diğerleriyle birlikte Frodo'ya gidecek.'' İç geçirdi. ''Benim de hemen harekete geçmem gerekiyor gerçekten de. Yoksa birileri beni yakalayacak.'' ''Hoşça kalın,'' dedim. ''Bir kez daha bunu tekrarlamaya dayanamayacağım.'' Bohçasını alarak kapıya doğru davrandı. ''Yüzük hala cebinde,'' dedi büyücü. ''Aa, öyleymiş,'' diye bağırdı Bilbo. ''Vasiyetim ve diğer belgeler de cebimde kalmış. En iyisi sen bunları al da benim yerime veriver. En emniyetlisi böyle olur.'' ''Hayır, yüzüğü bana verme,'' dedi Gandalf. ''Şöminenin üzerindeki rafa koy. Frodo gelinceye kadar onun için en emniyetli yer orası. Onun gelmesini bekleyeceğim.'' Bilbo zarfı çıkarttı fakat tam saatin yanına koyacağı sırada eli aniden geriye doğru çekildi ve paket yere düştü. Bilbo daha paketi yerden alamadan büyücü eğilerek paketi kaptı ve yerine koydu. Hobbit'in yüzünde çarçabuk gelip geçen bir kızgınlık nöbeti göründü tekrar. Sonra bu görüntü aniden yerini ferahlığa ve bir tebessüme bıraktı. ''İşte bu kadar,'' dedi. ''Şimdi gitme zamanı.'' Birlikte hole çıktılar. Bilbo bastonluktan en sevdiği bastonu seçti. Sonra bir ıslık çaldı. Üç cüce meşgul oldukları üç ayrı odadan çıkarak geldiler. ''Her şey hazır mı?'' diye sordu Bilbo. ''Her şey paketlenip etiketlendi mi?'' ''Hem de her şey,'' diye cevap verdiler. ''Eh, öyleyse harekete geçelim.'' Ön kapıdan dışarıya adımını attı Bilbo. Güzel bir geceydi. Kapkara gök yıldızlarla beneklenmişti. Havayı koklayarak yukarı baktı. Ne büyük bir zevk. Tekrar gitmek. Tekrar cücelerle birlikte yollara düşmek ne büyük bir zevk. Senelerdir özlemini duyduğum şey işte buydu. Hoşça kalın, dedi eski evine bakıp. Kapıya doğru eğilerek selam verirken. Hoşça kal Gandalf. Şimdilik hoşça git Bilbo. Kendine iyi bak. Yeterince yaşlısın. Hatta belki yeterince akıllısındır da. Sen kendine iyi bak. Ben artık hiçbir şeyi umursamıyorum. Beni hiç merak etme. Şu anda en az her zamanki kadar mutluyum. Bu da az bir şey sayılmaz. Fakat zaman geldi. Sonunda benim de ayaklarım yerden kesildi, diye ekledi. Ve sonra alçak bir sesle, sanki kendini kendine söylenirmiş gibi, karanlığın içinde yavaş bir şarkı tutturdu. Yol hiç bitmez uzar gider. Başladığı kapıdan. Az gittik, uz gittik. Ama gücüm yettikçe yola devam. Bacaklarım yorulsa da yürürüm varana dek ana yola. Yollarla işler birleşir orada. Bilmem yolculuk sonra ne yana. Durdu. Bir an sessiz kaldı. Sonra başka bir söz söylemeden çayırlardaki ve çadırlardaki ışıklarla seslere arkasını dönerek peşindeki üç yoldaşıyla uzun yoldan aşağı doğru hızla yürüdü. Aşağıdaki çitin alçak yerinden atladı ve kırlara vurup tıpkı otlar arasındaki bir hışırtı gibi geceye karıştı. Gandalf bir süre daha onun arkasından bakarak durdu karanlıkta. "Güle güle sevgili Bilbo. Bir dahaki karşılaşmamıza kadar," dedi yavaşça ve tekrar içeri girdi. Az sonra içeri giren Frodo onu karanlıkta derin düşüncelere dalmış bir halde buldu. "Gitti mi?" diye sordu. "Evet," diye cevap verdi Gandalf. "Sonunda gitti." "Keşke, yani bu akşama kadar her şeyin sadece bir şaka olmasını ummuştum," dedi Frodo. Ama içimden bir ses onun gerçekten gitmeye niyetli olduğunu söylüyordu. Ciddi konuları hep şakaya vururdu zaten. Keşke daha önce gelseydim de onu uğurlasaydım. "Bence o gerçekten de sonunda sessizce süzülüp gitmeyi tercih ediyordu," dedi Gandalf. "Fazla aklın takılmasın. İyi olacaktır. Artık sana bir paket bıraktı. İşte orada." Frodo zarfı şömine rafının üzerinden aldı. Baktı ama açmadı. "Zarfın içinde vasiyetnamesiyle diğer belgeleri bulacaksın sanırım," dedi büyücü. "Artık çıkın çıkmazının efendisi sensin. Sonra zannedersem bir de altın yüzük bulacaksın." "Yüzük!" diye haykırdı Frodo. "Onu bana mı bıraktı? Neden acaba? Yine de işime yarayabilir." "Belki yarar, belki yaramaz," dedi Gandalf. "Yerinde olsam onu kullanmaya kalkmazdım. Bunu bir sır olarak gizler, saklardım. Artık yatıyorum." Çıkın çıkmazının efendisi olarak Frodo bütün konuklara güle güle demeyi kendisine sıkıcı bir görev bildi. Daha şimdiden garip olaylar hakkında söylentiler çayıra yayılmıştı bile. Ama Frodo sadece, "Eminim yarın sabah her şey açığa kavuşacaktır," diyordu. Gece yarısına doğru önemli konuklar için arabalar geldi. Tıka basa doymuş ama hiç mi hiç tatmin olmamış hobbitleri yüklenip teker teker gözden kayboldular. Daha önceden ayarlanmış olduğu gibi bahçıvanlar gelip istemeden geri kalmış olanları da el arabalarıyla götürdüler. Gece yavaş yavaş geçti gitti. Güneş uyandı. Hobbitler de epey gecikerek onu takip ettiler. Sabah ilerledi. Görevliler gelip verilen emirlere göre çadırları, masaları, sandalyeleri, kaşıkları, bıçakları, şişeleri, tabakları, fenerleri, saksı çiçeklerini, ekmek kırıntılarını, maytap kağıtlarını, unutulmuş çantaları, eldivenleri, mendilleri, yenmemiş yemekleri, bunlar çok az yer tutuyordu, toplamaya başladılar. Daha sonra başkaları da geldi emir dışı. Bagginsler ile Boffinler, topuklar, tuğuklar ve yakınlarda oturan ya da yakınlarda kalan diğer davetliler. Gün öğleni bulup da davette en çok doymuş olanlar bile dışarı çıkacak kadar kendini topladığında, çıkın çıkmazında büyük bir kalabalık oluşmuştu. Davetsiz ama beklenen bir kalabalık. Frodo yüzünde bir tebessüm ile ama oldukça yorgun ve endişeli bir halde basamakta beklemekteydi. Her ziyaretçiyi karşılıyordu ama daha önce söylemiş olduğundan başka söyleyebileceği bir şey yoktu. Bütün sorgu ve suale verdiği cevap sadece şuydu: "Bay Bilbo Baggins buradan gitti. Benim bildiğim kadarıyla bütün bütün gitti. Misafirden bir kısmını Bilbo onlara bir mesaj bıraktığı için eve buyur ediyordu." İçeride holde çeşit çeşit paketlerden, çıkınlardan ve minik mobilya parçalarından oluşan büyükçe bir yığın vardı. Her parçanın üzerinde bir etiket bağlanmıştı. Şu türden bir sürü etiket vardı. Bir şemsiyenin üzerinde "Adelard Tuğka, Zat-ı Alilerine mahsus, Bilbo'dan" yazıyordu. Adelard etiketlenmemiş epey şemsiye götürmüştü zamanında. Büyük bir çöp sepeti üzerinde "Dora Baggins'e, uzun bir mektuplaşmanın anısına, Bilbo'dan sevgilerle" yazıyordu. Dora Drogon'un kız kardeşi ve Bilbo ile Frodo'nun yaşayan en yaşlı kadın akrabasıydı. 99 yaşındaydı ve yarım yüzyıldan daha fazla bir süredir nasihat üzerine nasihat yazıp dururdu. Altın bir dolma kalem ve mürekkep hokkasının üzerinde "Milo barınaklara, işine yarayacağı umuduyla, BB'den" yazıyordu. Milo şimdiye kadar hiçbir mektuba cevap yazmamıştı. Yuvarlak dış bukey bir aynanın üzerinde "Angelika'ya, Bilbo amcadan" yazıyordu. Angelika genç bir Baggins idi ve kendi yüzünü güzel bulduğu da pek aşikardı. Boş bir kitaplığın üzerinde "Hugo Belkuşağı'nın koleksiyonu için, katkıda bulunan bir dosttan" yazıyordu. Hugo bol bol kitap ödünç alan ama geri vermeye pek yanaşmayan biriydi. Bir kutu gümüş kaşığın üzerinde "Lobelia Torba Köylü Baggins'e bir armağan" olarak yazıyordu. Bilbo daha önceki yolculuğu sırasında Lobelia'nın evden epeyce kaçık yürütmüş olduğu kanısındaydı. Lobelia da bunu gayet iyi biliyordu. Günün ilerleyen vakitlerinde eve geldiğinde atılan taşı hemen fark etti ama kaşıkları da almadan gitmedi. Bu holdeki armağanlardan sadece küçük bir seçkiydi. Bilbo'nun meskeni uzun yaşamının seyrine ait eşyalarla oldukça ıkış tıkış bir hal almıştı. Hobbit oyuklarının ıkış tıkış olma eğilimleri vardı zaten. Bu daha ziyade bu kadar çok yaş günü hediyesi verilmesinden kaynaklanıyordu. Gerçi elbette ki hediyeler her zaman yeni olmazdı. Yörede elden ele geçen, ne işe yaradığı unutulmuş bir iki eski belek bile vardı. Fakat Bilbo genellikle yeni armağanlar vermiş ve kendisine verilmiş olanları da saklamıştı. Eski oyuk böylece biraz temizlenmiş oluyordu. Birbirinden değişik çeşit çeşit hediyenin her birinin üzerinde bizzat Bilbo tarafından yazılmış bir etiket vardı. Ve bunların epeycesi bir ima veya bir espri içeriyordu. Ama elbette ki verilen şeylerin çoğu da gittikleri yerde pek makbule geçecek armağanlardan oluşmaktaydı. Varlıklı sayılmayacak hobbitler, özellikle de çıkın saçması sıra kovuklarında oturanlar için durum gayet iyiydi. Yaşlı babalık Gamgee'ye iki çuval patates, yeni bir bahçıvan beli, yünlü bir yelek ve gıcırdayan eklemleri için bir şişe şifalı yağ kalmıştı. Yaşlı Rory Brandybuck ise misafirperverliğine mukabil bir düzine eski bağlar şişesi bekliyordu. Eski bağlar, Güney Dirhem'de üretilen sert kırmızı şarabın adıdır. Bu şişeler de zamanında Bilbo'nun babası tarafından yatırılmış olduğundan artık iyice yıllanmıştı. Rory Bilbo'yu derhal affetti ve ilk şişeden sonra onun harika bir herif olduğunu ilan etti. Frodo'ya dünya kadar şey arta kalıyordu ve elbette ki kitaplar, resimler ve gereğinden fazla mobilyanın yanı sıra en önemli hazineler de ona kalmıştı. Ancak paradan veya mücevherlerden ne bir haber vardı ne de bir işaret. Kimseye ne bir metelik ne de bir cam boncuk ihsan edilmişti. Frodo o akşamüstü zor saatler geçirdi. Tüm ev eşyasının bedava olarak dağıtılacağı konusunda yanlış bir söylenti orman yangını gibi yayılmış ve aradan pek bir zaman geçmeden her yer bir işi olmadığı halde oradan uzaklaştırılamayan hobbitlerle dolmuştu. Etiketler kopartılarak birbirine karıştırılmış, tartışmalar çıkmıştı. Bazıları holde pazarlığa oturup değiş tokuş yapmaya kalkışırken bazıları da kendilerine bırakılmamış armağanları veya gereksiz ya da bekçisiz gördükleri herhangi bir şeyi ele geçirip gitmeye çalışıyordu. Bahçe kapısına giden yol el arabaları ile tıkanmıştı. Tüm bu kargaşanın tam ortasında torba köylü Bagginsler çıka geldiler. Frodo bir süre için odasına çekilerek eşyalara göz kulak olması için arkadaşı Merry Brandybuck'a bırakmıştı. Otto yüksek sesle Frodo'yu görmek istediğini söyleyince Merry kibarca eğilerek selam verdi. Kendisi rahatsız dedi. Dinleniyor. Saklanıyor desene şuna dedi Lobelia. Her neyse biz onu görmek istiyoruz ve göreceğiz. Sen git ona böylece söyle. Merry onları uzun bir süre holde yalnız bıraktı. Onlar da bu arada ayrılık hediyeleri olan kaşıkları keşfetme olanağını buldular. Bu onların sinirini daha da ayaklandırdı. Nihayet çalışma odasına buyur edildiler. Frodo üstü kağıtla dolu bir masanın başında oturuyordu. Rahatsız görünüyordu. En azından torba köylü Bagginsleri gördüğü için öyleydi. Ayağa kalkarken cebindeki bir şeyle oynamaktaydı. Gene de onları kibarlıkla karşıladı. Torba köylü Bagginsler gayet kabaydılar. İşe bazı kıymetli ve etiketsiz şeyler için arkadaşı işi kötü fiyatlar vererek başladılar. Frodo sadece Bilbo'nun özellikle belirttiği şeylerin verilmekte olduğunu söyleyince de bu işte zaten bir terslik var deyiverdiler hemen. Ben onu bunu bilmem dedi Otto. Gördüğüm kadarıyla sen bu işten pek karlı çıkıyorsun. Vasiyetnameyi derhal görmek istiyorum. Frodo evlat edinilmiş olmasa Bilbo'nun mirası Otto'ya kalacaktı. Vasiyetnameyi dikkatle okuduktan sonra homurdandı. Ne yazık ki vasiyetname son derece net ve diğer şartların yanı sıra kağıdın yeni şahit tarafından kırmızı mürekkeple imzalanmasını öngören Hobbit hukuk kurallarına göre tamamen geçerliydi. Yine mağlup olduk dedi karısına. Hem de 60 yıl bekledikten sonra. Kaşık ha, boş versene. Parmaklarını Frodo'nun burnunun dibinde şıklatıp paldır küldür çıktı gitti. Fakat Lobelia'dan o kadar kolay kurtulunmuyordu. Kısa bir süre sonra Frodo işlerin ne alemde olduğunu görmek için çalışma odasından çıkınca Lobelia'yı hala ortalarda dolanır, dip bucak her yeri kurcalayıp zemini yoklar durumda buldu. Onu kibar ama gayet kesin bir şekilde kapının dışına çıkarırken her nasılsa Lobelia'nın şemsiyesinin içine düşmüş olan birkaç minik ama oldukça kıymetli nesneyi geri almayı da ihmal etmedi. Lobelia'nın yüzü Frodo'yu ezip geçecek bir son söz bulma telaşıyla oynayıp duruyordu. Ama basamakta dönüp söyleyebildiği tek şey şu oldu. Bunların hayrını görmeyeceksin delikanlı. Neden sen de gitmedin? Sen buraya ait değilsin. Baggins falan değilsin sen. Sen Brandy baksın. Duydun mu Mary? Bu bir hakaretti bana kalırsa, dedi Frodo kapıyı kadının yüzüne kapatırken. İltifattı dedi Mary bir anda bak. Ve bu yüzden de tabii ki yanlıştı. Sonra oyuğu şöyle bir dolaşarak üç genç hobiti, iki bofin ve bir toluk tam kilerlerden birinin duvarına delikler açmak üzereyken kapı dışarı ettiler. Frodo ayrıca içinde bir yankı duyar gibi olduğu büyük kilerde kazıya başlayan genç Sancho ayağı kibirli, yaşlı Odo ayağı kibirlinin torunu ile de güreşmek zorunda kaldı. Bilbo'nun altınlarının efsanesi hem merak hem de umut konusuydu. Çünkü herkesin bildiği gibi efsanelerde geçen kim bilir nasıl kazanılmış hatta belki de çalınmış altınlar kim bulursa onun olur. Tabii eğer ararken yakalanmazsanız. Frodo Sancho'nun hakkından gelip onu da dışarı attıktan sonra holde bir sandalyeye çöktü. Dükkanı kapatma vakti Merry dedi. Kapıyı kilitle ve bugün başka kimseye açma. Hatta şahmerdan getirseler bile açma. Sonra da kendine gelmek için geç de olsa bir çay içmeye gitti. Tam oturmuştu ki ön kapının hafif hafif çalındığı duyuldu. Yine Lobelia'dır mutlaka diye düşündü. Aklına gerçekten de kötü bir şeyler gelmiş olmalı ki onu söylemek için geri döndü. Söyleyeceği neyse bekleyebilir. Çayını içmeye devam etti. Kapı çok daha gürültülü bir şekilde tekrar çalındı. Fakat yine umursamadı. Sonra birdenbire büyücünün kafası pencerede belirdi. Eğer beni içeri almazsan Frodo, kapını öyle bir patlatacağım ki kapı ta oyuğun öbür tarafından dağı delip çıkacak. Sevgili Gandalf, bir saniye diye bağırdı Frodo odadan çıkıp kapıya doğru koşarken. Gir içeri gir, ben de Lobelia zannetmiştim. O halde seni affediyorum. Fakat onu epey bir vakit önce taze sütü bile kesecek bir suratla su başına doğru Midilli arabasını sürerken gördüm. Beni neredeyse kas katı kestiydi zaten. Gerçekten az kaldı Bilbo'nun yüzüğünü parmağıma geçirverecektim. Ortadan yok olmayı çok arzu ettim. Sakın ha dedi Gandalf otururken. O yüzüğe cidden dikkat et Frodo. Aslında biraz da bu konuda son bir söz söylemek için geldim. Peki neymiş? Bu konuda neler biliyorsun? Sadece Bilbo'nun bana anlattıklarını. Bütün hikayesini dinlemiştim. Onu nasıl bulduğunu, nasıl kullandığını, yolculuğu sırasında yani. Acaba hangi hikaye dedi Gandalf. Ha, cüceleri anlatıp kitabını yazdığı hikaye değil dedi Frodo. Ben burada yaşamaya geldikten kısa bir süre sonra bana gerçek hikayeyi anlattı. Seni gerçek hikayeyi anlatıncaya kadar onu sıkıştırmış olduğunu, o yüzden iyisi mi benim de bilmem gerektiğini söyledi. Aramızda gizli saklı yok Frodo. Ama anlattıklarım burada kalacak. Ne derlerse desinler bu yüzük benim dedi. Bu ilginç dedi Gandalf. Peki sen bütün bunlar hakkında ne düşündün? Eğer armağan meselesini uydurmasını falan kastediyorsan bence gerçek hikaye çok daha mantıklı. Niye başka türlü anlattığını bile anlayamadım. Bilbo normalde böyle şeyler yapmaz aslında. Bu bana çok tuhaf gelmişti zaten. Bana da. Fakat öyle bir hazineye sahip olanlara bu tür tuhaflıklar olur hep. Eğer bu hazineyi kullanırlarsa. Bu da sana çok dikkatli olman konusunda bir uyarı olmuş olsun. Dilediğin zaman seni görünmez yapmaktan başka güçleri de olabilir yüzüğün. Anlamıyorum dedi Frodo. Ben de diye cevap verdi büyücü. Yüzükten daha yeni yeni şüphelenmeye başladım. Özellikle de dün geceden beri. Sen dert etme. Ama benim sözümü dinlersen onu çok nadiren kullan. Hatta hiç kullanma derim. En azından bir söylentiye neden olacak veya merak uyandıracak bir şekilde kullanma. Ne olursun. Tekrar söylüyorum. Onu iyi muhafaza et ve bir sır olarak sakla. Çok esrarengizsin. Neden korkuyorsun? Tam olarak bilmiyorum. O yüzden daha fazla konuşmayacağım. Geri döndüğüm zaman belki bir şeyler söyleyebilirim. Hemen yola koyuluyorum. Yani şimdilik hoşça kal.